Ayrım 9.
Polinka. Öğleden sonra saat 2'ye doğru pasajdaki Paris çeşitleri mağazasında alışveriş bütün hızıyla devam ediyor. Tezgahtar seslerinin bir teviye uğultusu işitiliyor. Bu uğultu okulda öğretmen talebelerine bir ağızdan yüksek sesle bir şey ezberlettiği zaman çıkan uğultuyu andırır. Bu bir teviye gürültü, ne bayanların gülümseyişleriyle, ne camlı giriş kapılarının çarpışlarıyla, ne de tezgahtar çocukların bir oraya bir buraya koşuşmalarıyla kesilmiyor. Mağazanın ortasında dikiş atölyesi sahibi kadının, Maria Andreevna'nın kızı Polinka duruyor. Ufak tefek, zayıfça, sarışın bir kız gözleriyle birilerini arıyor. Kara kaşlı bir çocuk ona doğru koşuyor, ciddi ciddi bakarak, "Ne istiyorsunuz hanımefendi?" diyor. Polinka, "Bana hep Nikolay Timofyevich bakar," diye karşılık veriyor. Tezgahtar Nikolay Timofyevich boylu poslu, kıvırcık saçlı bir adamdır. En son modaya göre giyinmiştir. Kravatında büyük bir iğne vardır. Şimdiden tezgahın önünü temizlemiş, boynunu uzatmıştır. Gülümseyerek Polinka'ya bakar. Hoş, gür, bariton sesiyle, "Hoş geldiniz Polinka Sergeyevna. Buyurun," diyor. Polinka onun yanına yaklaşarak, "Oo, merhaba, bakın yine geldim size. Bana ipek şerit verir misiniz?" diye soruyor. "Peki ama niçin?" "Sütyen için, arkası için, yani tam bir garnitür. Şimdi. Nikolay Timofyevich Polinka'nın önüne birkaç çeşit ipek şerit kor. O da yavaş yavaş seçmeye başlar. Pazarlığa girişir, tezgahtar iltifatlı bir gülümsemeyle, "Efendim, bir rubleye hiç de pahalı değil," diye kandırmaya çalışır. "Fransız malı, 8 benekli. Rica ederim, bunun aşağısı da var. Arşını 75 kapik. Ama hiç de aynı kalite değil, rica ederim." Polinka şeritlerin üzerine eğilerek nedense içini çeker. "Ayrıca yanlar için kara kehribar renginde fantezi düğmeler de lazım. Sizde bu renge uygun çeşitler var mı?" "Var." Polinka tezgah üzerine daha çok eğilir, hafif bir sesle, "Nikolay Timofyevich, perşembe günü niye bizden o kadar erken çıktınız?" Tezgahtar gülümseyerek, "Şaşılacak şey, nasıl da farkına varmışsınız? Üniversite libayla pek meşguldünüz de," diye cevap verir. "Nasıl da farkına varmışsınız, hayret." Polinka kıpkırmızı kesilir, susar. Tezgahtar sinirli sinirli titreyen parmaklarıyla kutuları kapatır. Hiç lüzumu olmadığı halde birbiri üstüne kor. Bir dakika sessizlik içinde geçer. Polinka suçlu suçlu tezgahtara bakarak, "Ayrıca siyah renkli iplik dantelalar da lazım," der. "Ne çeşit dantele istiyorsunuz?" "Tül üzerine işlenmiş olanlar modaya en uygun çeşittir." "Fiyatı ne kadar?" "Düz siyahı 80 kapik, renklisi 2,5 ruble." Nikolay Timofyevich zayıf bir sesle, "Size bir daha hiç gelmeyeceğim," diye ilave ediyor. "Niye?" "Niye mi? Bunu bilmeyecek ne var? Anlamanız gerek, niye kendimi üzüp durayım? Olur şey değil. Yoksa bu üniversite talebesinin yanınızda nasıl rol yaptığını görmem hoş bir şey mi sanıyorsunuz? Ben her şeyi görüp anlıyorum. Sonbahardan beri size adam akıllı kur yapıyor. Hemen her gün onunla dolaşıyorsunuz. Size misafir geldiği zaman gözlerinizi ondan hiç ayıramıyorsunuz. Sanki melekmiş gibi. Onu seviyorsunuz. Sizin için onun üstüne kimse yok. Varsın öyle olsun. Daha fazla ne diye konuşmalı?" Polinka hiç ses çıkartmaz. Şaşkınlıkla parmağını tezgah üzerinde yürütür. Tezgahtar devam eder. "Her şeyi açıkça görüyorum. Niçin size geleyim? Benim onurum var. Dış kapının dış mandalı olmak herkesin hoşuna gitmez. Daha ne istemiştiniz efendim?" "Anneciğim bir sürü şeyler ısmarladı ama unuttum. Tüy de lazım. Hangisinden istiyorsunuz?" "Modaya en uygun olanını." "En son moda kuş tüyleridir. İsterseniz pek moda olan kanarya sarısı renginden vereyim. Şarabi ile sarı karışık olanı da var. Çeşitlerimiz çok. Bu işin de nereye varacağını bir türlü anlayamıyorum. Bakın, seviyorsunuz. Güzel ama sonu ne olacak?" Nikolay Timofyevich'in yüzünde gözlerine yakın kırmızı lekeler belirir. Elindeki ince havlu kumaşı buruşturarak mırıldanmaya devam eder. "Onunla evleneceğinizi mi sanıyorsunuz? Hiç hayale kapılmayın. Üniversite talebelerinin evlenmesi yasaktır. Sonra o, bu işi sanki namusluca bitirmek için mi size geliyor sanıyorsunuz? Öyle, onlar bizi insan yerine koymazlar. Onlar tüccarlara, terzilere, cahillikleriyle alay etmek için, içki içmek için giderler. Kendi evlerinde, kibar evlerde içmek ayıptır. Ama bizim gibi basit, cahil insanlardan sıkılmazlar. Bizim evlerimizde baş aşağı da yürüyebilirler. Ya öyle. Peki hangi tülü alacaksınız?" size kur yapıyor, aşk oyunu oynuyorsa niçin böyle yaptığı besbelli. Doktor avukat olduğu zaman şöyle bir aklından geçirir. Eh der, bir zamanlar sarışın bir kız vardı. Nerede şimdi acaba? Kim bilir, belki şimdiden talebe arkadaşları arasında caka satar. Bir terzi kıza göz koydum der. Polinka sandalyeye oturur. Beyaz kutu yığınına düşünceli düşünceli bakar. İç çekerek. Yok, şu tüyleri almayacağım. Annem istediğini alsın. Belki yanılırım. Siz bana diplomat için arşını 40 kapik olandan 6 arşını saçaklı şerit verin. Yine aynı elbise içinde Hindistan cevizi düğme istiyorum. Yandan kulaklı olsun. Daha sağlamdır. Nikolay Timofeyevich kumaşı saçaklı şeridi de düğmeleri de sarar. Polinka onun yüzüne suçlu suçlu bakar. Belli ki konuşmaya devam etmeyi bekliyor. Ama öteki somurtarak susar. Tüyleri düzeltir. Polinka kısa bir zaman sustuktan sonra solgun dudaklarını mendiliyle silerek ''Aman manto düğmesi almayı da unutmayayım'' der. ''Hangi renk olsun?'' ''Bir tüccar karısı için pek aşağı bir şey olmasın da.'' ''Tüccar karısı ise göze çarpan bir renk olmalı. Alın işte. Burada mavi kırmızı sonra pek moda olan yaldızlı renkler kaynaşmıştır. Tam göz alıcı renkler. Daha kibarlar. Siyah, mat, bir de etrafında tek parlak çizgisi olan düğmeleri alırlar.'' Yalnız şunu anlamıyorum. Kendiniz düşünemiyor musunuz canım? Bütün bu gezintileriniz nereye varacak? Polinka zayıf bir sesle düğmeler üzerine eğilerek. Ah ben de bilmiyorum. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum diye fısıldar. Nikolay Timofeyevich'in arkasından kendisine tezgaha sıkıştıran iri yarı favorili bir tezgahtar geçer. Yüzünde pek ince bir nezaket ifadesiyle şöyle bağırır. Buyurun lütfen buraya buyurun. 3 çeşit jersey bluzlarımız var. Düz şeritli, siyah dentelalı. Hangisini istersiniz? Bu sırada Polinka'nın yanından şişman bir bayan geçer. Bu bayan baş sayılabilecek kalın bir sesle ''Bluzlar dikişli değil, dokunmuş olsun. Düğmedikleri içerinde bastırılmış olmalı.'' Nikolay Timofeyevich Polinka'ya eğilip zoraki bir gülümsemeyle ''Aman bir şeylere bakıyormuş gibi davranın. Allah aşkına kendinize bakın. Ne kadar hasta, ne kadar solgun görünüyorsunuz. Yüzünüz büsbütün değişmiş.'' Bırakın sizi o, Pelagaya Seregneva'ya bırakır. Evlense bile sevdiği için değil, açlıktan evlenir. Paranıza tama ederek evlenir. Çeyinizle evinizi döşer. Sonra sizden utanmaya başlar. Sizi misafirleri, arkadaşları yanına çıkarmaz. Çünkü siz okumuş değilsiniz. Bizim hatun der geçer. Siz kendinizi bu doktorlar, avukatlar arasında gereği gibi idare edebilir misiniz? Siz onlar için cahil bir terzi kızısınız. Mağazanın bir köşesinden biri Nikolay Timofeyevich diye bağırır. Bak küçük hanım 3 arşın atlas kordele istiyor. Sizde var mı? Nikolay Timofeyevich başını o yöne çevirir. Yüzünde bir yılışma belirir. Var var diye bağırır. Atlaslı otoman hareli atlas kordeleler var. Polinka az kalsın unutuyordum der. Olya kendisine bir korse almamı söylemişti. Nikolay Timofeyevich korkuyla. Ah gözleriniz yaşlı. Niye böyle yapıyorsunuz? Hadi şu korsa dairesine gidelim. Orada sizi bir şeyin arkasına gizlerim. Yoksa pek hoş olmaz. Tezgahtar zoraki bir gülümseme ile aşırı bir kayıtsızlıkla Polinka'yı korsa dairesine götürür. Orada kutulardan meydana gelme yüksek bir ehramın arkasına gizler. Yüksek sesle nasıl korsa istiyorsunuz? Sonra hafifçe fısıldar. Gözlerinizi silin. 48 santimlik lazım. Yalnız 2 kat astarlı hakiki balinalı olsun. Sizinle konuşmam gerek Nikolay Timofeyevich. Bize gelir misiniz? Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey yok ki. Beni yalnız siz seviyorsunuz. Sizden başka kimseyle konuşmuyorum. Kamış değil, kemik değil, hakiki balina. Peki ama ne konuşalım? Konuşacak bir şey yok ki. Onunla bugün gezmeye gideceksiniz değil mi? Evet gideceğim. Öyleyse neden konuşalım? Konuşmak bir işe yaramaz ki. Onu seviyorsunuz değil mi? Polinka cesaretsizce evet diye fısıldar. Gözlerinden iri iri damlalar akmaya başlar. Nikolay Timofeyevich omuzlarını sinirli sinirli silker, yüzü birdenbire solar. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı ki diye mırıldanır. Bir şey konuşamayız, gözlerinizi silin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bu sırada kutu ehramına doğru uzun boylu zayıf bir tezgahtar yaklaşır. Alıcı bayana. Çorap bağı için fevkalade bir lastik istemez misiniz der. Kanın akışını durdurmaz, tıpça kabul edilmiştir. Nikolay Timofeyevich Polinka'nın önüne geçer. Onun da kendisinin de heyecanını gizlemeye çalışarak yüzünü gülümser gibi buruşturur yüksek sesle. İki çeşit dantele vardır hanımefendi der. İpekten, ketenden, oryantal, britanya, valensiyen, kroşe, torşon. Bunlar ketendendir. Sokoko, stajet, kambe ipektendir. Allah aşkına gözlerinizi silin. Buraya geliyorlar. Gözyaşlarının hala dinmediğini görünce daha yüksek sesle devam eder. İspanya dantelleri, rokoko, stajet, kambre, fildekoz çoraplar, keten, ipek çoraplar. Bir sanığın hikayesi. Arabacı bana döndü. Yolumuzu kesip karşı tarafa geçen tavşanı kamçısıyla göstererek, "Bu kötü bir alamettir bayım," dedi. Zaten işin içinde tavşan olmadan da geleceğimin karanlık olduğunu biliyordum. Çünkü iki kadınla evli olduğum için sev velayetine yargılanmaya gidiyordum. Hava berbattı. Öyle donmuş, ıslanmış, arabanın sarsıntısından öyle alıklaşmıştım ki gece yarısı posta durağına geldiğim zaman üstüne başına kar yapıştırılıp iliklerine kadar ıslatıldıktan sonra adam akıllı dayak yemiş bir adama benziyordum. Posta durağında posta amiri beni karşıladı. Uzun boylu bir adamdı. Bacaklarında çizgili uzun don vardı. Başı cas cavlaktı. Gözünden uyku akıyordu. Öyle de bıyıkları vardı ki burun deliklerinden fışkırıyor gibiydi. Koku almasına da engel oluyordu sanki. Ama içeride koklayacak şey de yok değildi hani. Posta amiri homurdanarak, oflayarak, puflayarak, yakasının altını kaşıyarak posta misafirhanesinin kapısını açıp da dinleneceğim yeri sessizce dirseğiyle gösterdiği zaman damga mumu ezilmiş tahta kurusu kokusuyla karışık ekşi bir hava burnumu çarptı. Bu kokudan az daha boğuluyordum. Masada duran boyasız tahta duvarları aydınlatan teneke lamba yanan bir çıra gibi iz çıkarıyordu. İçeri girip yol çantamı masanın üstüne koyarak "Öf, burası ne kadar pis kokuyor senyor," dedim. Posta amiri havayı kokladı, sözlerimin doğruluğuna inanmayarak başını salladı. "Kokuda ne var? Basbayağı bir koku," diyerek kaşındı. "Soğuktan sıcağa girdiğiniz için size öyle geliyor." Halbuki arabacılar atların hesabına yellenirler de arabadakiler koku almazlar. Posta amirini savdıktan sonra kısa bir zaman kalacağım bu yeri gözden geçirmeye koyuldum. Yatacağım kanepe iki kişilik karyola kadar genişti. Muşamba ile kaplıydı, buz gibi de soğuktu. Odada kanepeden başka büyük dökme soba, üstünde yukarıda adı geçen lamba duran masa, kim bilir kimin malı olan keçe çizmeler, birinin yol çantasıyla odanın bütün bir köşesini kaplayan bir paravana vardı. Paravanın arkasında da birisi mışıl mışıl uyuyordu. Çevreme bakındıktan sonra kanepeyi döşedim, soyunmaya başladım. Ceketimi, pantolonumu, çizmelerimi çıkararak birkaç defa gerindim. Sonra gülümseyerek dökme sobanın çevresinde çıplak ayaklarımı havaya kaldırarak zıplamaya başladım. Zıplamalar beni sobadan çok ısıttı. Bu işte bitince artık kanepeye yatıp uyumaktan başka çare kalmıyordu. Ama tam bu sırada küçük bir hadise oldu. Gözüm tesadüfle paravanaya ilişti ve bendeki dehşeti tasavvur edin. Paravananın arkasından dağınık saçlı, siyah gözlü, bütün dişlerini göstererek sırıtan bir kadın başı bana bakıyordu. Kara kaşlarının oynadığına, yanaklarında çukurlar belirdiğine bakılacak olursa gülüyordu demek. Utandım doğrusu. Kendisini gördüğümü anlayan başta utanarak paravananın arkasına saklandı. Gözlerimi süt dökmüş kedi gibi yere indirdim. Uslu uslu gidip kanepeye yattım, kürkümü üstüme çektim. Ne ayıp diye düşünüyordum. Demek ki zıpladığımı gördü. Çok kötü. Gördüğüm güzel yüzün bütün çizgilerini hatırlayarak elimde olmadan hayal kurmaya başladım. Birbirinden güzel çekici manzaralar hayalimde canlanmaya başladı. Tam bu sırada sanki bu günah düşüncelerin cezası olarak sağ yanağımda şiddetli yakıcı bir acı duydum. Yanağımı tuttum ama bir şey yakalayamadım. Bunun ne olduğunu da hemencecik anladım. Çünkü ezilmiş tahta kurusunun pis kokusu burnuma geldi. Tam bu sırada "Bu ne biçim şey?" diyen bir kadın sesi duyuldu. "Kahrolasıca tahta kuruları galiba beni büsbütün yemek istiyorlar." Yola çıkarken her zaman yanıma almayı adet edildiğim pire tozunu hazırladım. Bu sefer de alışkanlığıma sadık kalmıştım. Aradan bir saniye geçmiş geçmemişti ki pire tozunu çantamdan çıkardım. Şimdi yapılacak yalnız bir şey kalıyordu. Parazitlere karşı kullanılan bu ilacı güzel başın sahibine teklif ettim mi hemen ahbaplık kurulacaktı. Ama nasıl teklif etmeli? Korkunç bir şey. Ben mümkün olduğu kadar tatlı bir sesle "Hanımefendi," dedim, "son haykırışınızdan öyle anlıyorum ki tahta kuruları sizi ısırıyor. Yanımda pire tozu var, eğer arzu buyurulursa..." "Ah, lütfedin." Ben sevinerek Öyleyse şimdi müsaadenizle kürkümü giyeyim diye mırıldandım. Hemen getiriyorum. Hayır hayır, paravanın üstünden verin, buraya gelmeyin. Paravanın üstünden verileceğini ben de biliyorum. Korkmayın, o kadar terbiyesiz değilim. Bilinmez ki, buradan her çeşit insan geçiyor. Heh, oraya gelsem ne lazım gelir? Şaşılacak ne var bunda? Ben doktorum diye bir yalan kıvırdım. Doktorlar, komiserler, kadın berberleri bayanların hususi hayatına karışabilirler. Sahiden doktor musunuz? Ciddi mi söylüyorsunuz? Ciddi de söz mü? Namusum üzerine söylüyorum. Tozu getirmeme izin var mı? Eh, madem ki doktorsunuz peki. Ama ne diye zahmet edeceksiniz? Size kocamı gönderebilirim. Sesini alçaltarak, Fedya dedi, uyansana öküz, kalk da paravanın öte tarafına çık. Doktor öyle nazik ki bize piretozu vermek lütfunda bulundu. Orada bir Fedya'nın bulunuşu benim için beklenmedik bir havadisti. Kafama bir topuz yemiş gibi oldum. Herhalde tüfeğin horozu da çakıp ateş almadığı zaman benim o sırada duyduğum duyguya benzer bir şey duyar. Bu hem utanç, hem esef, hem de teessürdü. Paravananın arkasından Fedya çıka geldiği zaman ruhumu öyle kötü bir duygu kapladı ki bu Fedya da bana öyle alçak bir adam gibi göründü ki az daha imdat diye bağıracaktım. Fedya uzun boylu, zayıf vücutlu, 50 yaşlarında, kırlaşmış favorili, memurlarda görülen ince dudaklı bir adamdı. Burnuyla şakaklarındaki mavi davarlar karma karışıp birbiri üzerine binmişti. Fedya'nın sırtında röptöşambır, ayaklarında da terlikler vardı. Benden acem tozunu alırken pek naziksiniz doktor dedi. Sonra paravanın arkasına çekilirken mersi, tipi sizi de mi yakaladı diye ilave etti. Ben kanepeye yatıp kürkümü kızgın kızgın üstüme çekerken evet diye homurdandım, evet. Ya vah vah, Zinoçka burnunda küçücük bir tahta kurusu dolaşıyor. Almama müsaade eder misin? Zinoçka, alabilirsen al diyerek güldü. Yakalayamadın ha? Küçük bir tahta kurusunun bile hakkından gelemedin. Halbuki memuriyette herkes senden korkuyor. Zinoçka, bir yabancının önünde. İşte sen hep böylesin. Vallahi. Niye kızdığımı kendim de pek bilmeyerek domuzlar uykumu kaçırıyorlar diye homurdandım. Ama biraz sonra ikisi de sustular. Gözlerimi yumdum, uykumu dağıtmamak için de bir şey düşünmemeye çalıştım. Ama aradan yarım derken bir saat geçti. Ben bir türlü uyuyamıyordum. En sonunda komşularım da bir yandan bir yana dönmeye, fısıltıyla küfretmeye başladılar. Fedya, şaşılacak şey, toz bile fayda etmedi diye homurdandı. Ne de çokmuş bu mendebur tahta kuruları. Doktor, Zinoçka sizden bir şey sormamı rica ediyor. Tahta kurularının neden bu kadar pis koktuğunu bilmek istiyor. Konuşmaya başladık. Tahta kurularından, havadan, Rusya'nın soğuğundan, astronomi kadar anladığım doktorluktan konuştuk. Edison'u ele aldık. Edison konusundan sonra şöyle bir fısıltı duydum. Zinoçka hiç sıkılma. Doktormuş canım. Merasime ne lüzum ver? Soru ver. Bunda korkacak bir şey yok. Şervetsov kâr etmedi. Belki bu bir şey yapar. Zinoçka kendin sor diye fısıldadı. Fedya bana seslenerek doktor bey dedi. Karımın göğsünde nefes darlığı gibi bir şey var. Öksürük, anlıyor musunuz? Sanki anlıyor musunuz? Oraya bir şey yapışmış gibi nefesini kesiyor. Kaçamaklı bir cevap verdim. Bu konu çok uzundur, birden söylenemez. Uzun olmasının ne zararı var? Vaktimiz var, nasıl olsa uyumuyoruz. Muayene edin azizim. Ha şunu da söyleyeyim, daha önce kendisini Şervetsov tedavi etmişti. Şervetsov gerçi iyi bir insan ama ne bileyim, nedense ona inanmıyorum. İnanmıyorum ve selam. Karımı muayene etmek istemediğinizi görüyorum. Ne olur bu lütfu bizden esirgemeyiniz. Siz muayene edin, ben ise o zamana kadar posta amirine girip semaver koymasını emrederim. Fedya terliklerini gıcırtadarak dışarı çıktı. Ben de paravanın arkasına girdim. Zinoçka çevresi birçok yastıklarla çevrili, geniş bir kanepeye oturmuş, eliyle dantelalı yakasını örtmeye çalışıyordu. Yanına oturdum, kaşlarımı çatarak, dilinizi gösterin diyerek muayeneye başladım. Zinoçka dilini gösterdi, güldü. Dil herkeste olduğu gibi kırmızıydı. Nabzını aramaya başladım. Hmm diye mırıldandım. Onun gülümseyen küçücük yüzüne bakarak daha ne gibi sorular sorduğumu bilmiyorum. Yalnız muayenemin sonunda öyle aptallaşmış, alıklaşmıştım ki artık soru soracak durumda değildim. En sonunda Feyda, Zinoçka, ben çay içmeye oturduk. Reçete yazmak gerekti. Ben de doktorluk biliminin bütün kaidelerine uygun olarak yazdım. Sabahleyin yol çantam elimde, yola çıkmaya hazır bir durumda, yeni ahbaplarımla vedalaşırken Fedya ceket düğmemden tutmuş 10 rublelik banknotu bana uzatarak kabul ettirmeye çalışıyordu. "Yo, vizite paranızı almaya mecbursunuz. Namusla yapılan her hizmetin karşılığını ödemek adetimdir. Okudunuz, çalıştınız. Bilgilerinizi kan, ter pahasına elde ettiniz. Ben bunları anlayan bir insanım." Başka çare yoktu. 10 rublelik banknotu almak zorunda kaldım. Mahkeme gecesini böylece geçirdim. Karşımda mahkeme salonunun kapısı açılıp müşavir sanık yerine geçmemi söylediği zaman duyduklarımı yazacak değilim. Yalnız şunu söylemeliyim ki arkama dönüp de binlerce gözün bana baktığını görünce elimde olmadan sarardım, sıkıldım. Mahkeme üyelerinin ciddi yüzlerine bakarak içimden bir dua okudum. Ama gözlerimi kırmızı çuha örtülü masaya kaldırıp başsavcının oturduğu yere bakınca duyduğum dehşeti ne benim anlatmama ne de sizin tasavvur etmeniz imkan vardır. Orada kim oturuyordu biliyor musunuz? Fedya. Bu sırada bir şey yazmakla meşguldü. Ona bakarken tahta kurularını, Zinoçka'yı teşhisimi hatırladım. O anda yalnız sırtımın donduğunu değil, bütün buz denizinin başımdan aşağı devrildiğini hissettim. Fedya yazısını bitirdikten sonra gözlerini kaldırdı. Önce beni tanıyamadı ama sonra göz bebekleri büyüdü, alt çenesi azıcık sarktı, eli titredi. Yavaş yavaş yerinden kalktı. Kurşun kadar ağır bakışlarını benim yüzüme dikti. Bilmem neden ben de yerimden kalktım, gözlerimi onun gözlerinin içine diktim. "Başkan, sanık, adınızı söyleyin," diye sorguya başladı. Başsavcı yerine oturdu, bir barka su içti. Bu sırada alnında soğuk ter damlaları belirdi. Adam akıllı haşlayacağı benziyor diye düşündüm. Her şey savcının beni cezaya çarptırmaya karar verdiğini gösteriyordu. Fedya durmadan sinirleniyor, şahitlerin yazılı olarak verdikleri ifadeleri karıştırıyor, hırçınlık ediyor, homurdanıyordu. Ama artık yazımı bitirmeliyim. Bunları mahkeme salonunda öğle tatili sırasında yazıyorum. Şimdi savcı sözünü söyleyecek. Bakalım ne olacak? Perpetuum mobile. Islahattan önce memurluğa başlamış olan ihtiyar sorgu yargıcısı Girişkin ile melankolik tabiatlı doktor Svistviski bir güz günü köy yollarından arabayla otopsiye gidiyorlardı. Havanın karanlığı korkunçtu. Şiddetli bir yağmur durmadan yağıyordu. Sorgu yargıcı, "Bu ne pis hava ya Rabbi," diye homurdanıyordu. "Uygarlıktan, insanlıktan vazgeçtik. İyi bir iklim bile yok. Bu da memleket ha, hem de Avrupa. Ya bu yağmur? Sanki durmadan yağmak için kontrat yapmış alçak." Bunları söyledikten sonra arabacılık eden uşak Mişanka'ya, "Alçak kerata, tüm dişlerini dökmemi mi istiyorsun? Sür atları," diye bağırdı.